Ayrım 19. Üretme, tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 169. İthalat. Atatürk'ün vizyonunu ıskalayan Türkiye hayvan ithalatına mahkum oldu. Yıl 1925, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi yeniden inşa etmek için eğitimden sanata, tarımdan sanayiye her alanda önemli çalışmalar başlatıyor. Hedef gelişmiş, uygar, bağımsız bir Türkiye yaratmak. Ekonomik bağımsızlık olmadan kazanılan zaferin, kurtuluşun, cumhuriyetin bir anlam ifade etmeyeceğini söylüyor. O dönemin ekonomisi büyük oranda tarıma dayalı. Atatürk gelecek vizyonu ile Ankara'da kurduğu çiftlikte çiftçilik yapıyor. Dönemin teknolojilerini Türkiye'ye getiriyor. Dünyanın en büyük tarım müzesi olacak çiftliğin daha sonra nasıl yağmalandığını biliyorsunuz. O yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hayvancılıkta da çok önemli adımlar atılıyor. Islah edilmek üzere Macaristan'dan Simmental ırkı sığır getiriliyor. Islah çalışmaları başlatılıyor. Ancak daha sonraki yıllarda bu çalışmalar durduruluyor. Atatürk'ün 1925'te büyük bir vizyoner olarak başlattığı ıslah çalışmaları devam ettirilmediği için Türkiye bugün milyarlarca dolar döviz ödeyerek hayvan ithal ediyor. Hayvancılığın her alanında dışa bağımlı bir ülke oldu. Atatürk'ün 1925'lerde gördüğü ve uygulamaya çalıştığı hayvan ıslah çalışmasını o günlerde başlatan ülkeler bugün hayvancılıkta dünyanın en ileri ülkeleri ve ihracatçı konumundalar. Islah yapmayanı, kendi hayvan ırkını geliştirmeyen Türkiye gibi ülkelerse ithalatçı. Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya başta olmak üzere Simmental ırkını geliştiren ve ıslah eden ülkelerse hem kendi ihtiyacı olan et ve sütü bu ırktan elde ediyor hem de canlı hayvan ve sperma ihraç ederek döviz geliri elde ediyor. Türkiye ise ıslah yapmadığı için ithalata mahkum. Yapılan ithalatla Türkiye Almanya'dan sonra en fazla simmental varlığına sahip ülke oldu. Antep fıstığı da mı ithal edilecek? Hangi ürünün fiyatı yükselse hemen ithal edelim, fiyatı düşürelim deniliyor. 2018 yılında üretim azaldığı için Antep fıstığı ithalatı da ciddi ciddi tartışıldı. Antep fıstığının gen merkezi Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Sadece belli bölgelerde yetişen Antep fıstığının en büyük üreticisi ve ihracatçısı ise İran. Türkiye Antep fıstığının gen merkezi olmasına rağmen profesyonel anlamda üreticilik 1948 yılında Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği'nde başladı. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Diyarbakır ve Siirt en çok üretim yapılan iller. Toplamda 40 ilde Antep fıstığı yetiştiriliyor. Türkiye'de 49,5 milyon adet meyve veren ve 20,5 milyon adet henüz meyve vermeyen yaşta Antep fıstığı ağacı var. Toplam 3,5 milyon dekar alanda 2018 yılında 240 bin ton üretim gerçekleşti. Üretimde büyük bir istikrarsızlık var. 2017'de üretim 78 bin tondu. Bu nedenle fiyatlar yükselince ithalat gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Amerika Tarım Bakanlığı USDA ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Antep fıstığı üretiminde lider ülke Amerika. 2016 yılında 406 bin, 2017 yılında 272 bin ton üretimi olan Amerika'nın 2018 üretimi 451 bin ton. İkinci sıradaki İran'ın üretimi aynı dönemde sırasıyla 153 bin ton, 225 bin ton ve 60 bin ton oldu. Türkiye ise üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin 2016'da üretimi 170 bin ton, 2017'de 78 bin ve 2018'de 240 bin ton oldu. Diğer üretici ülkeler arasında Suriye, Afganistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya ve Avustralya var. Antep fıstığı ağacı periyodisiteye bağlı olarak bir yıl ürün verirken ertesi yıl ya hiç vermemekte ya da çok az vermektedir. Dolayısıyla üretim bir yıl yüksek, ertesi yıl düşük oluyor. Bu nedenle piyasaları kontrol etmek, düzenlemek çok kolay değil. Ürünün az olduğu yıllar fiyat yükseliyor, çok olduğu yıllar ise fiyat düşüyor. Normal olarak ürünün çok olduğu yıllar bir müdahale kuruluşunun ürünü alarak depolaması ve az olduğu dönemde piyasaya arz etmesi gerekir. Ancak bu şekilde piyasada istikrar sağlanabilir. Bundan 10 yıl öncesine kadar zeytinde de belirgin olarak periyodisite sorunu vardı. Ürün bir yıl çok olurken ertesi yıl yarı yarıya azalırdı. Zeytinde hasat biçiminin değiştirilmesi, ağaç varlığının artırılması ile var yılı ve yok yılı olarak adlandırılan bu periyodisite büyük oranda sona erdi. Üretimde bir istikrar sağlandı. Antep fıstığında da öncelikle arz sorununa çözüm bulunmalı. Amerika ilk olarak 1848 yılında İran'dan aldığı fıstıkla üretime başlarken bugün İran'ın en büyük rakibi konumuna geldi. Amerika'da Antep fıstığı ağırlıklı olarak Kaliforniya eyaletinde yetiştiriliyor. Bazı yıllar İran'dan daha fazla üretim yapıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre uluslararası pazarlarda İran ve Amerika menşeli fıstıkların fiyatlarının düşük, meyvesinin iri taneli ve çıtlak oranının yüksek olması daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Türkiye menşeli fıstıkların daha küçük ve fiyatının yüksek olması uluslararası pazarlarda rekabetçilik anlamında zorluk yaratmakla birlikte Türkiye fıstıklarının tadının daha yoğun olması önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle Amerika Türkiye'den Antep fıstığı ithal ediyor. 2015 yılı verileriyle dünyada yaklaşık 2.3 milyar dolar olan Antep fıstığı ihracatının 2017 itibariyle 2.5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. İhracatta en büyük pay 773 milyon dolar ile İran'a ait. Amerika'nın 2015 yılı Antep fıstığı ihracatı 756 milyon dolar, Türkiye'nin ihracatı ise 50 milyon dolar civarında. Türkiye 2018 yılında 72 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde ise yaklaşık 53 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2018'de ihracatın yaklaşık 30 milyon doları İtalya'ya yapıldı. İtalya'dan sonra en çok ihracat yapılan ülke ise Almanya, Amerika ve Suudi Arabistan. Dünyada Antep fıstığı ithalatında Hong Kong, Çin, Almanya, Vietnam, Lüksemburg, İtalya ve Hollanda ilk sıralarda yer alıyor. Üretimdeki istikrarsızlık nedeniyle fıstık fiyatında istikrar sağlanamıyor. Üretimin az olduğu yıl ile üretimin çok olduğu yıl arasında %200-300 oranında fiyat farkı oluşuyor. Özellikle üretimin az olduğu yıllar üreticiden fıstık alarak depolayanlar yüksek fiyatla piyasaya sürüyor. Yüksek fiyat fıstığı ham madde olarak kullanan başta tatlı üreticileri olmak üzere imalatçıları olumsuz etkiliyor. İthalat çözüm olmaz. Türkiye'de fıstık en fazla baklava ve diğer tatlıların üretiminde ve çerezlik olarak tüketiliyor. Bu nedenle fıstık fiyatının yükselmesi tüketiciye doğrudan yansıyor. Fiyat artınca da düşürmek için akla hemen ithalat geliyor. İthalat İran'dan veya Amerika'dan yapılabilir. Ancak ithalat sorunu çözmez. Geçici olarak fiyatın düşmesini sağlasa da orta ve uzun vadede ülkeye, üreticiye büyük zarar verir. Zaten istikrarsız bir piyasa olan Antep fıstığında üretici üretime küstürülürse ithalat süreklilik kazanabilir. Bu nedenle ithalattan önce üretimin planlanması gerekiyor. İklim değişikliği dikkate alınarak yeni çeşitler geliştirilmelidir. Fiyatı artan her ürünü ithal etmek tarıma, ülkeye, üreticiye ve tüketiciye zarar verir. Fıstıkta stokçu, spekülatör olduğu söylenen kişilerin açıklanması ve cezalandırılması ithalattan daha net sonuçlar verir. Kırmızı ette yıllardır spekülatörler bahane edilerek ithalat yapılıyor. Türkiye milyarlarca dolar ödeyerek canlı hayvan ve et ithal ediyor. Türkiye hayvancılıkta tamamen dışa bağımlı hale geldi. Antep fıstığında aynı hata yapılmamalı. İthal edilmeyen ne kaldı? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü var. Bu birim Dünya Bankası ile uygulanan tarımsal araştırma projesi çerçevesinde ve onların mali desteği alınarak 1996 sonunda Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü olarak kuruldu. Tarımsal araştırmalar yapan, tarımsal ürün raporları ve tarım piyasalarına yönelik yayınları olan bu kurumun raporlarından da yararlanarak Türkiye'nin hangi ülkelerden hangi ürünleri ithal ettiğini derledik. Armut, Şili, Arjantin, Çin, Güney Afrika. Ananas, İsrail. Arpa, Rusya, Ukrayna, Macaristan, Danimarka, İsveç, Moldova. Avokado, İsrail. Ayçiçeği, Çin, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Macaristan. Buğday, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Letonya, Bulgaristan. Bezelye, Rusya, Kanada, Macaristan, ABD ve Almanya. Çay, Sri Lanka, Kenya. Çeltik, ABD, Bulgaristan, Rusya, Brezilya, Portekiz, Yunanistan. Domuz eti, Moldova. Enginar, Mısır, Irak, KKTC. Kuru fasulye, Arjantin, Kanada, Kırgızistan, ABD, Mısır. Elma, Şili, İsrail, Libya, Mısır, Polonya, KKTC. Gübre, İsrail. Havuç, Avustralya. Hurma, İsrail. Ispanak, ABD, İsrail, Almanya, İtalya, Çin. Kayısı, ABD, Rusya, Fransa. Kabak, Ukrayna, Rusya, Çin, Güney Afrika. Kavun, Costa Rica, İran. Karpuz, İran. Kereviz, İspanya. Kırmızı biber, KKTC. Limon, KKTC. Mercimek, Kanada, Kazakistan, Rusya, Avustralya, Suriye. Mısır, Rusya, Ukrayna, Romanya. Nar, Rusya, Peru, Şili, İtalya, Kolombiya. Nohut, Arjantin, Meksika, Rusya, Kanada, Hindistan, ABD. Pamuk, ABD, Yunanistan, Brezilya, Türkmenistan, Avustralya, Azerbaycan, İsrail. Patates, Suriye, KKTC, Mısır, Kazakistan, Hollanda, Fransa, Almanya. Portakal, KKTC. Saman, Bulgaristan, Moldova. Soya, Ukrayna, Paraguay, ABD, Brezilya, Arjantin, Kanada. Üzüm, Şili, İran, Güney Afrika, Peru, Özbekistan. Kuru soğan, Suriye, İran, Rusya, Hollanda. Kırmızı et, Polonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Ukrayna. Su ürünleri, balık, Norveç, İspanya, Fas, İzlanda, Şeyseller, Çin, Hindistan. Sarımsak, Çin. Tereyağı, Yeni Zelanda. Yulaf, Macaristan, Ukrayna, Fransa, İspanya. Yumurta tozu, Fransa, İtalya, Belçika, Ukrayna, Polonya, Almanya, ABD ve Hindistan. Paramız var ki ithal ediyoruz. Tarımda ithalat politikasına tepki gösterenlere kızan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Paramız var ki ithal ediyoruz," dedi. Yeni Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın Bekir Pakdemirli ile yaptığı röportaj 20 Aralık 2018'de yayınlandı. Bakan Pakdemirli tam olarak şunları söylüyor. Yıllık 12 milyar dolar ithalat, 17 milyar dolar ihracat var. Tarımla kendi kendimize yettiğimiz gibi herhangi bir zarar da etmiyoruz. Bu alanda Avrupa'nın itici gücüyüz. Mesela buğdayda Türkiye kendi kendine yeterlidir. Samanda da 10 bin ton bizim ithalatımız, Türkiye'de tahmini ihtiyacımız 66 milyon ton. Bunun anlamı da 10 binde 1,5'luk bir ithalat var. Yani Türkiye'nin ihtiyacının 10 binde 1,5'u saman olarak ithal edilmiş. Bunun onursuz bir anlamı var mı derseniz gördüğünüz gibi yok. Bu saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz diyenlere karşı şunu söylüyorum. Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor. Bizim iki tane görevimiz var. Biri üreticiyi korumak, ikincisi tüketiciyi kollamak. Bu iki görevi dengede götürmek istiyoruz. Paramız var ki ithal ediyoruz sözü sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiyle karşılanınca Tarım ve Orman Bakanlığı hemen bir açıklama yaptı. Açıklamada bakanın sözlerinin eksik alındığı ve çarpıtıldığı iddia edildi. Bakanlığın açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle. Son günlerde bazı basın yayın organlarında Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile ilgili bir gazeteye yapmış olduğu konuşmasının sadece bir kısmı öne çıkarılarak bir takım olumsuz haberler yer almıştır. Sayın Bakanımız ulusal bir gazeteye bazı değerlendirmelerde bulunmuş ancak söz konusu gazete değerlendirmenin baştan sona tamamına yer vermediği için Sayın Bakanımızın paramız var ki ithal ediyoruz sözleri bazı mecralar tarafından cımbızla alınarak kendisi haksız ithamlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin gazeteye yaptığı değerlendirmede ifadesi aynen şu şekildedir. Buğday da Türkiye kendi kendine yeterlidir. Yani bu şey üzerinden muhalefet yapılır. 21,5 milyon ton üretimimiz var. 19 milyon ton tüketimimiz var. Son 5 yıl ortalamamız. Ha diyeceksiniz ki neden ithalat yapıyorsunuz? Ben de diyeceğim ki makarna fabrikaları, un fabrikaları boş mu kalsın? Bunu ithal edip karşılığında ihraç ediyoruz. Yani bir o kadar da ihracat var. İthalatın olduğundan daha fazla ihracatımız var. Buğday tarafı böyle. Samanda da 9 bin küsur ton yani 10 bin ton diyelim. Bizim Türkiye'de de kaba yem ihtiyacımız 66 milyon ton. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? 10 binde 1,5'tür. Yani Türkiye'nin ihtiyacının 10 binde 1,5'u saman olarak ithal edilmiş. Bunun bir anlamı var mı? Bana göre bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Siz saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz diyenlere karşı ben de şunu söylüyorum. Biz Türkiye'de para varmış ki ithal edecek parayı da bulmuşuz. Siz insanları sana yağı kuyruklarına, salça kuyruklarına, ondan sonra tüp kuyruklarına, sigara kuyruklarına muhtaç ettiniz. Önemli olan gıda arz güvenliği. Bir şekilde bunu sağlamanız gerekiyor. Bizim iki tane görevimiz var. Biri üreticiyi korumak, diğeri de tüketiciyi kollamaktır. O da çok pahalıya yememeli. Biz bu iki görevi dengede götürmeye çalışıyoruz. Bakanlığın açıklamasında da gazetenin haberinde de Pakdemirli'nin paramız var ki ithal ediyoruz, para var ki ithal edecek parayı da bulmuşuz sözleri, tarımda ithalat gerçeğini ve uygulanan politikanın yanlışlığını gösteriyor. Üretmek yerine paramız var ki ithal ediyoruz sözü Tarım Bakanı'nın söyleyeceği söz olmamalı. Üstelik Türkiye gibi tarımsal potansiyeli çok olan bir ülkede. İthalat kumpasından nasıl kurtuluruz? Tarım ülkesi Türkiye her geçen gün daha fazla dışa bağımlı hale geliyor. Bunun temel nedenlerinden birisi ithalata dayalı politika izlenmesi. Tarımda üretimi, ülke kaynaklarını ve potansiyelini değerlendirecek politikalar yerine ithalatı destekleyen, dışa bağımlılığı artıran politikalar bilinçli olarak uygulanıyor. 1980'li yıllarda dışa açılma politikalarıyla başlayan ithalatla üreticiyi terbiye etme anlayışı çok daha vahşice uygulanıyor. Fiyatı artan her ürünün fiyatı ithalatla düşürülmeye çalışılıyor. Aslında bu son dönemin moda deyimiyle tarıma kurulan büyük bir kumpas. Önce fiyatların yükselmesine ortam sağlanıyor, sonra ithalatı haklı kılacak uygulamalara geçiliyor. Türkiye bu kumpastan nasıl kurtulabilir? Tarımın her alanında temel sorun yüksek girdi maliyetleridir. Girdi maliyetini düşürmedikçe tarıma kurulan kumpasın çözülmesi mümkün değil. Kırmızı ette dışa bağımlılıktan, ithalattan kurtulmak için yapılacak ilk iş girdi maliyetlerini düşürmektir. Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin %65'ini yem oluşturuyor. Türkiye'nin yıllık ortalama 75 milyon ton olan kaba yem ihtiyacının 60 milyon tonu karşılanabiliyor. 15 milyon ton açık var. Yıpranmış mera alanlarının amacı dışına çıkması önlenmeli, meralar ıslah edilmeli. Ekilebilir arazinin yem bitkilerine ayrılan kısmı %11'den 15'e çıkarılmalı. Karma yem olarak bilinen fabrika yeminin üretimi 25 milyon tona yakın. Karma yemde de 5 milyon tonluk açık var. Yem ham maddelerinin %45'e varan oranda ithalatla karşılanması maliyeti ve fiyatları arttırıyor. Yemlik hububat ve yağlı tohum üretimi arttırılmalı. Hayvancılığa verilen destek 2018'de 4 milyar lira. Fakat bu destek o kadar çok parçaya bölünüyor ki üreticiye beklenen yararı sağlamıyor. Bu destek yem bitkileri üretimine verirse üretim artar, fiyat düşer ve çiftçinin maliyeti azalır. Hayvancılığa verilen 4 milyar lira hedefsiz, amaçsız bir şekilde dağıtılarak bu önemli kaynak heba ediliyor. Daha da önemlisi yılda yaklaşık 5 milyar dolar da yem ham maddeleri ithalatına ödeniyor. Türkiye'de kırmızı etin %90'ı sığırdan elde ediliyor. Kalan %10 küçükbaş hayvanlardan sağlanıyor. Sığıra olan bağımlılık planlı bir şekilde azaltılarak küçükbaş etinin payı %20-25'lere çıkarılmalı. O zaman hem üretim hem fiyat dengesi sağlanabilir. Kırmızı et üretimi çok büyük oranda süt sığırcılığından sağlanıyor. Süt ineklerinin erkek danaları et üretiminde değerlendiriliyor. Et ırkı hayvanlara dayalı kırmızı et üretimi bugünkü koşullarda sürdürülebilir görünmüyor. Türkiye'de et ırkı hayvanlarla, et süt ırkı hayvanlarla süt üretelim diyenler aslında hayvan ithal edelim diyor. Süt hayvancılığı yapanlar yüksek maliyetler nedeniyle hem süt hem de buzağı dana sattığı halde para kazanamamaktan şikayetçi. Kırmızı ette sorun yaşanmaması, ithalata gereksinim duyulmaması için süt hayvancılığında sorunların çözülmesi ve çiğ sütün değerinde satılması gerekiyor. Hayvancılığa kredi, hibe, destek verirken işin ehline, hayvancılığı bilene vermeli. Hayvancılığı bilmeyen, koyunla keçiyi, inekle boğayı ayırt edemeyecek kadar bilgisiz olanların sektöre girmesi engellenmeli. Bu işi bilmeyenlerin yatırımları, devletten aldıkları düşük faizli kredilerle yaptıkları ithalat, kaynak israfına neden oluyor. Sektöre büyük zarar veriyor. Bunun yerine aile işletmeleri büyütülmeli, güçlendirilmeli. Yerel yönetimlerin de desteğiyle yerelde üret, yerelde tüket gibi kampanyalarla hem üreticiyi hem de tüketiciyi destekleyecek projeler yaşama geçirilmeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerle yürüttüğü yerelde kalkınma modeli örnek alınarak yaygınlaştırılmalı. Toplumun her kesiminde gıda ürünlerine yönelik büyük bir güvensizlik var. Gıda terörü en önemli sorunlardan birisi. Herkes ne yiyeceğiz diye soruyor. Sağlıklı, güvenilir gıda üretimi ve tüketimi için tarladan sofraya etkin bir gıda denetimi yapılarak gıda terörü önlenmeli. Üretici fiyatı ile market fiyatı arasında %400'lere ulaşan fiyat farkı önlenerek hem üretici hem tüketici korunmalı. Günübirlik politika ve uygulamalar yerine en az 5-10 yıllık uygulanabilir planlar yapılmalı. Amerika Birleşik Devletleri 5 yıllık tarım bütçesi planı yapar, bunu yasa olarak çıkarır ve uygular. Tarım kanunu ile hangi ürüne ne kadar destek vereceği belirlenir. Avrupa Birliği 7 yıllık bütçe programı yapıyor. Avrupa Birliği'nin tarıma vereceği destek, hangi ürünlere ne destek sağlanacağı önceden belirlenir ve ilan edilir. Böylece çiftçi hangi ürüne ne kadar destek alacağını bilerek üretim yapar. Destekleme ile üretim planlaması yapılır. Türkiye'de çiftçi alacağı desteği bilmeden tarlaya tohum atıyor, ürünü hasat ediyor, satıyor. Ondan sonra destekler açıklanıyor. Böyle bir uygulamayla planlama yapılamaz. Türkiye'de de en az 5 yıllık plan ve bütçe programı yapılmalı. Çiftçi önünü görerek üretime karar verebilmeli. Ülkenin tarımsal potansiyelini değerlendirecek, üreticinin refahını, tüketicinin sağlıklı ve güvenilir ürünleri uygun koşullarda tüketmesini sağlamak, ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlamak için orta ve uzun vadeli hedefleri olan bütüncül bir tarım politikasıyla tarıma, kırmızı ete kurulan kumpas ortadan kaldırılabilir. 19. ayrımın sonu. Sayfa 181.